Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. ARGE ve İnovasyon Merkezi'ndeyiz. Biz Donanım Haber.com olarak her zaman gençlere tam destek misyonuyla hareket ediyoruz ve yanımızda Fatih var. Fatih Salsın geldi, bizi buldu. Abi, size göstermek istediğim projemiz var dedim. Fatih, önce kendini tanıt. Daha sonra projeden bahsedeceğiz.
Ben Fatih Akyol, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Teşekkür ederim projemizle ilgilendiğiniz için. Hidros takımında 2 yıldır bulunuyorum. Bu sene liderliğini ben üstlendim takımın. Takım olarak...
Takımdan bahsederiz. Önce Hidros nedir, biraz bundan bahsedeyim. Daha sonra sizin özel çalışmalara gireceğiz.
Hidros isminden bahsedecek olursak, bu bizim ilk katıldığımız vakfın ismi Hidros Vakfı'ydı. Düzenlediği yarışma. Hidro Contest'e katılıyorduk. Ondan dolayı ismi TÜ Hidros Team oldu. Ama şu an katılacağımız yarışmayı değiştirdik. Bu ismimizi de değiştirmedik. Bu şekilde devam ediyoruz.
Sizin takımınız tam olarak ne yapıyor? Çünkü ilk defa görecek olanlar var. Gençler var. Dolayısıyla onları tam olarak konsepti anlatabilmek anlamında. Siz ne yapıyorsunuz abi? Biraz bundan bahsedin.
Takım olarak ana amacımız verimli tekne modelleri üretmek. Aslında yani verimlilik üzerine olan bütün modellerimiz verimlilik üzerine çalışıyor. Biz de bu amaçla ilk teknemizde hidrofoil teknolojisi kullandık. Bu hidrofoil teknolojisi Türkiye'de üreten biz görmedik, bulamadık. Yani ilk biz ürettik diyebiliriz bu sebeple. Bu hidrofoil teknolojisi sayesinde tekne belli bir hıza ulaştığı zaman arkada ve öndeki kanatlar sayesinde gövde sudan kesiliyor ve kanatlar üzerine gitmeye başlıyor. Kanatlar üzerine gittiği için de direncimiz çok çok azalıyor. Bu şekilde de verimli, çok çok daha verimli bir enerji verimliliği elde ediyoruz. Çok daha verimli bir model yapmış oluyoruz. Hidro Contest yarışması iptal edildiği için bu sene biz de yeni bir model yaptık. Bu daha büyük bir model olacak. Bu şu an küçük modelimiz. Bu 5 metre boyunda 5 metre boyunda bir teknemiz olacak. Üzerindeki alan 7,5 metrekare. 6 metrekare güneş paneli koyacağız. Bir sürücü olacak. Yine aynı şekilde hidrofoil olacak. Hidrofoil teknolojisini kullanacağız. Arkada 2 tane dümen, 2 motor kullanacağız. 2 motor kullanmamızın asıl sebebi de manevra kabiliyeti. Çift dümen ve çift motorla çok daha iyi manevra yapabiliyoruz. Çok daha hızlı dönebiliyoruz. Hız açısından da daha hızlı olabilmek için dediğim gibi hidrofoil kullandık. Bu sene biz yazın Monaco Solar Boat Challenge'a katılmak istiyoruz. Ülkemizi orada temsil etmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'den gerçekten katılan yok. Hidro Contest'e ilk biz katılmıştık zaten İstanbul Teknik Üniversitesi olarak. Bu sene de Monaco Solar Boat Challenge'a da biz katılmak istiyoruz. Ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Yarışma, yani dünya üzerindeki, şöyle diyeyim, çok fazla saygın yat şirketler de katılıyor, öğrenciler de katılıyor. Ayrı ayrı sıralanıyoruz ama hani saygın bir yarışma diyebiliriz. Orada ülkemizi temsil etmek istiyoruz.
Şunu sormak istiyorum aslında ben burada. Yani buradaki konsept tüm deniz taşıtlarına uygulanabilecek bir konsept mi, yoksa çünkü Türkiye örneğin yat ve tekne üretiminde önemli ülkelerden bir tanesi bölge coğrafyada. Dolayısıyla hem öyle bir potansiyel var ama burada tabii benim de merak ettiğim konu, her türlü deniz aracına uygulanabilecek bir konsept mi, yoksa belli ölçekte, belli taşıma kapasitesindeki taşıtlar daha çok uyar diyebilir miyiz mesela?
Şöyle, her konsepte uygulanabilir ama hani büyük kuru yük gemilerine baktığımız zaman bunu uyguladığımızda çok çok daha büyük kanatlar yapmamız gerekiyor. Onların hani girdiği limanlar olsun, hani kaldırmaları, kaldırmaları, havuzlanmaları olsun, büyük sorunlar teşkil edeceği için onlar da kullanılmıyor. Bir de zaten onların asıl amacı hız değildir. Bu daha çok hız odaklı, verimlilik odaklı teknelerde kullanılabiliyor. Bu aslında yolcu taşımacılığında çok rahat kullanılabilecek bir teknoloji. Çok ağır taşınmadığı zaman, hız amacıyla taşınılabildiği zaman yapılacak bir teknoloji.
Peki son olarak şunu sorayım. Yani bu konsepti aynı tasarını bir tekneye uyguladığınız zaman, uygulanmamış haliyle kıyasladığınız zaman hem yakıt tüketim, verimlilik, menzil hem de hız anlamında ne kadar var? Bir simülasyon testi belki vardır elinde.
Tabii ki şöyle diyeyim. Mesela şimdi bunu üretmeden bizim direncini kestirebilmemiz zor oluyor hidrofoil teknolojisinde. Bunun için diyeyim, bu yaklaşık aynı motor gücünde 4 knot'ta havalandıktan sonra 15-16 knot'a kadar hızı çıkabiliyor. Yani şöyle, yani aslında 4 knot'ta gidebileceğimiz hızda biz 16 knot gidiyoruz. Yani buradan bir 4 kat diyebiliriz. Tabii bu çok üst şey oldu. Güzel bir hesap olmadı ama yani çok %60'lara, 70'lere, 80'lere kadar bir enerji tasarrufundan bahsediyoruz kanatlar üzerine gittiğimiz zaman. Bu da hani çünkü yüzey alanını azaltıyoruz suya değdiğimiz basit bir hesapla.
Şimdi yurt dışında aslında yavaş yavaş örnekleri çıkmaya başlayan bir konsept bu. Anladığım kadarıyla geleceğe dönük olarak potansiyel de var. Siz sonuçta bir üniversite takımısınız.
Evet.
Anladığım kadarıyla uluslararası yarışmalara katılabilmek için bir desteğe de ihtiyaç var. Buradan aslında belki potansiyel destek olmak isteyen özel şirketler olabilir, teknoloji şirketleri olabilir. Neler söylemek istersin?
Şöyle ki aslında evet, mühendislik asıl amacımız ama bir takımların maalesef Türkiye'de en büyük eksiği para ve sponsorluk oluyor. Bu işin %90'ı sponsorluk oluyor. Eğer Hani biz bu tekniği üretmek için de Monaco'ya götürmek için de tabii ki desteğe ihtiyacımız var. O yüzden destek olabilecek herkese ulaşım anlamında, hani bizim malzeme temini, karbon temini anlamında çok büyük eksiklerimiz var. Sponsor arayışındayız. Hani buradan da bize sponsor olmak isteyen varsa bize ulaşabilirler Instagram üzerinden, Hydrosteam ve LinkedIn üzerinden.
Ben kişisel merakımdan dolayı da biliyorum. Türkiye'de gerçekten büyük yat şirketleri var, tekne şirketleri var. Buradan sesimiz onlara gitsin. Bu arkadaşlarımıza destek olun. Çok teşekkür ediyorum Fatih.
Ben teşekkür ederim.
ARGE ve İnovasyon Zirvesi'nde yanımızda Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Ahmet var. Kendisi Magdev takımının proje liderlerinden. Burada bir projeleri var. Gördüğüm kadarıyla iki tane de ödülleri var. Birkaç yıldır üzerine çalıştıkları bir konsept bu. Önce ne üzerine çalışıyorsunuz? Bize biraz bundan bahsedin Ahmet. Daha sonrasında zaten projenin detaylarında tekne konuşuruz.
Tamam. Yıldız Teknik Mekatronik bölümündeyiz biz. Magdev teknolojileri üzerine çalışıyoruz. İki tane proje getirdik biz burada. Birisi tren konsepti şeklinde. Diğeri iç ortam taşımacılığında kullanılan bir sistem. Maglev sistemler bu tekerleğin aslında yerine geçecek olan bir sistem olarak anlatılabilir.
Çok kısaca ben biliyorum ama çok kısaca istersen detaylarından bahsedelim. Maglev'in çalışma prensibi nasıl, diğer sistemlerden nasıl ayrılıyor? Biraz bundan bahsedelim önce istersen.
Tabii. Bir maglev taşıyıcı normal bildiğimiz arabalı ya da raylı sistemlere nazaran yüzey üzerinde temassız olarak hareket etmekte. Bu da sistemin sürtünme oluşturmaması anlamına geliyor. Gürültü oluşturmaması anlamına geliyor. Bakım maliyetleri çok daha düşük. Çok yüksek hızlara çıkılabiliyor.
Tabii merak edenler olabilir. Temassız nasıl hareket ediyor? Kısaca bundan da bahsedelim.
Tabii. Temassız şöyle. Bir rayımız var. Bu rayı üzerinde mıknatıslanmayla sistem belli bir noktada dengede tutuluyor. Böylelikle sistem havada, yani bir drone gibi ya da diğer uçaklar gibi hava yerine manyetizmayı kullanarak havada tutuluyor.
Şu an zaten maglev sistemler konusunda özellikle tren taşımacılığında maglev sistemi yıllardır kullanan ülkeler var.
Almanya var, Japonya var, Çin var. Şu anda bu projeyi çalışanlar. Özellikle Çin'de şu sıralar çok moda. Bayağı bir reklamları yapıldı.
Bayağı da yatırım yapıyorlar.
Çok ciddi yatırımlar var. Japonya hakeza yıllardır çalışıyor. Onların sistemi biraz daha farklı ama sonuçta bir maglev konsept olarak onlar da çalışıyor.
Evet, maglev sistemi 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde arkadaşlar. Sizin burada 2 tane aslında projeniz var. Bunlardan biraz bahsedelim istersen Ahmet.
Tabii bu bizim tren prototipimiz. Gene mıknatıslı ray ve mıknatıslı taşıyıcı ile beraber sistem şu an havada dengede, herhangi bir güç harcamadan duruyor. Daha sonradan motora enerji verildiği zaman da trenin hareketi sağlanıyor. Bu şekilde yine tekerlek olmadığı için çok yüksek hızlara çıkılabiliyor. Artı tekerlektir, süspansiyondur ve diğer elemanlar olmadığı için de bakım periyotları çok daha uzun.
Zaten dünyanın en hızlı treni olarak bildiğimiz trenin tamamı maglev sistem kullanıyor şu anda.
Maglev kullanıyor.
Bu aslında tren, maglev sistemleri tren tarafına aşinayız ama sizin burada farklı bir konseptiniz daha var. Bundan da bahsedelim istersen.
Bu sistem daha ziyade iç ortam taşımacılığında kullanılacak şekilde tasarlandı. Buradaki olayımız da şu. Tasarlanan sistem özellikle temiz odalarda, bu çip üretilen yerlerde ya da laboratuvarlarda titreşim istemiyor. Kesinlikle taşınan numuneye zarar vermemesi için. Aynı zamanda tekerlek demek, yağlama demek. O tip bakım elemanların hem bakımın önüne geçiyorsunuz hem de kirin önüne geçiyorsunuz. Bu şekilde bir maglev sistemde herhangi bir tekerlek ya da benzer bir sistem bulunmadığı için çok daha temiz bir taşımacılık.
Siz bunu yani kritik önemdeki kurumlar ve şirketler için mi tavsiye ediyorsunuz, yoksa toplu taşımacılığa uyumlu hale getirilebilir mi?
Yani şöyle, henüz çok yeni bir teknoloji olduğu için bunun ARGE ve ÜRGE bir kısımlarının ilerlemesi lazım. Gerekli yatırımların yapılması lazım. Daha sonra bu teknolojiye aşinalık olduktan sonra zaten arabaların, trenlerin, kara taşımacılığının direkt yerini almasını beklenen bir teknoloji.
Son olarak şunu sorayım. Sonuçta raylı sistemler son derece kritik öneme sahip, çünkü hem taşıma kapasitesi hem maliyetler hem de bir takım farklı sebeplerden dolayı. Konvansiyonel bir raylı sistemin maglev sisteme dönüştürülmesi hem süre hem de maliyet anlamında çok ciddi bir külfet getiriyor mu?
Yani başlı başına aslında yeni bir sistem kurmanız lazım. Yani şu an kullanılan rayların yerine biz bir maglev tren...
Tamamıyla yenilenmesi mi gerekiyor?
Evet, yenilenmesi gerekiyor. Ama bu aşamada işte sonuçta sanayi yapılan yatırımlara göre maliyeti belirler. Bu alanda yeni firmalar çalışmaya başladıkça sonuçta maliyetler de düşecek. Bu teknoloji daha aşina olacağız.
Bakalım, gerçekten burada iki önemli konsept proje var. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin maglev takımını geliştirmiş olduğu proje. Ki mekatronik bölümünde aynı zamanda Ahmet temsil ediyor burada. İki tane de ödülünüz var gördüğüm kadarıyla. Başarılar diyorum Ahmet. Sonucunda üniversitelerde gerçekleştiren ARGE çalışmalar daha sonrasında ürün olarak da nihai sonucu erebilirse hem ihracat seviyesini ülkeye katma değer kazandırabilmesi hem de kendi ülkemizin iç ihtiyaçlarının karşılanabilmesi adına son derece kritik öneme sahip. Buradan da sizin projenizi ekranlara getirerek umarım bir nebze de olsa çorbada tuzumuz olmuştur diyorum. Teşekkürler.
Ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Arge ve İnovasyon Zirvesi'nde İTÜ ROV takımının yanındayız. Burada geliştirmiş oldukları uzaktan kumandalı su altı aracı var. Yanımızda da elektronik tarafındaki proje lideri Ahmet Can var. Kendisiyle su altı aracını konuşacağız. Önce İTÜ ROV takımından kısaca bahsedelim. Yani ROV ne demek, takım ne yapıyor? Daha sonrasında zaten su altı aracınız hakkında konuşacağız.
İTÜ ROV takımı yaklaşık 3 sene önce İTÜ Robotics Kulübü altında kurulmuş bir takım. ROV, Remote Operated Vehicle'ın kısaltması oluyor ve çok prestijli bir yarışma yapılıyor her yıl. Amerika'da düzenlenen bir yarışma var. Mate ROV deniliyor yarışmaya. Biz de oraya aslında, yani ilk kurulduğu zaman takım kurucuları oraya katılmak için böyle bir ROV tasarlamışlar. Daha sonra üyeler değiştikçe, her sene yarışmalar değiştikçe yeni takımlar kuruluyor ve biz de bu sene bu jenerasyonuz. Geliştirdiğimiz, yani şu an buraya getirdiğimiz, burada sunumunu yaptığımız ROV'u da geçen seneden, işte mekanik birçok aksamı geçen seneden kalma. Bugün buraya tanınmak ve ROV'u tanıtabilmek için geldik.
Şimdi biraz araçtan bahsedelim istersen. Bu su altı aracı %100 tasarımı size ait olan bir araç mı?
%100 mekanik tasarımı bize ait olan bir araç. Şu an hali hazırda elektronik tasarımın bize ait olduğu bir aksam yok ama bizim kendi tasarımlarımız var. O şekilde ROV'u da yüzdürebildik. Mekanik tasarımı, motorların konfigürasyonu olsun, keza yazılımı tamamen bize ait. Tamamen bizim yazılım ekibimizin yazdığı kodlar koşuyor ROV içinde.
Şimdi tabii bu, onlardan bir daha detay bahsedeceğiz ama bu su altı aracının aslında önemini daha iyi kavrayabilmek adına bu araç mesela ne tür görevlere hizmet edebilir? Yani bu aracın tasarımında yola çıktığınız hedefler neydi tam olarak?
Şimdi aracın zaten tasarım olarak bir en önemli özelliği insansız olması. Bir yer istasyonundan kontrol edilebiliyor olması. Ve araç o kadar yani bir cep çakısı gibi bir araç. Üstüne istediğiniz istasyonu koyabilirsiniz. Birçok sensör tabii. Birçok sensör verisi alabilirsiniz. Sıcaklık, işte basınç. Ondan sonra yer altındaki gayzerleri araştırırken işte sülfür gazı ölçersiniz. O tarz birçok şeyi var yani.
Aklıma direkt şeye getiriyor direkt istersen ben. James Cameron'ın film çekmeden önce Titanic'in görüntülenmesi konusu, tabii çok yıl öncesi konusu ama. Evet. Şimdi aracın yetenekleri mi sendedir? Hızı, maksimum derinlik, çünkü birazdan başka sorular soracağım. Çünkü örneğin yakın zaman depremden bahsettik. Marmara'daki fay, su altı fayı olduğu için gözlemlenebilmesi için su altı gözlem araçlarına ihtiyacımız var. Bu araç da anladığım kadarıyla bilgisayarlı görmeyle analiz yapabilen bir araç. Öncelikle teknik yeteneklerden bahsedelim. Ne kadar derin inebiliyorsunuz? Hızı nedir? Mesela payload'u nedir? Yani faydalı yük taşıma kapasitesi nedir?
Şimdi şöyle, aracın üzerinde dediğiniz gibi bir kamera da mevcut ve bu kamerayla görüntü işleme yapabilme yetisine de sahibiz. Yine bizim yazılım ekibimizin yazdığı kodlarla. Aracın biz en son pazartesi günü İTÜ'de Atanutku olimpik havuza attığımız zaman da ölçtüğümüz son hızı şu anki konfigürasyonla saniyede 40 santim civarı bir şeydi. Ve yapılan basınç testleri de aracın 180 metre su derine inebileceğini gösterdi. Elbette bunlar çok kolay bir şekilde geliştirilebilecek özellikler. Ancak bunları yapabilmek için tabii bizim de daha geniş imkanlara sahip olmamız lazım. Şimdi biz bu araçla aslında hani birçok şey yapabiliriz, farkındayız. Mesela bugün sizle de konuştuk az önce. Fay hatlarını incelemek için kullanabileceğimiz bir araç. Daha gelişmiş görüntüleme sistemleri olabilir. Daha mukavemetli bir yapı, daha derine inebilen bir mekanik sistem tasarlanabilir. Yani araç her anlamda tekrar baştan aşağı yaratılabilir. Zaten sahip olduğumuz tecrübeler, deneyimler, birikimler sayesinde aracımızı her zaman şey yapabiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Zaten keza işte yine katıldığımız yarışma her sene değişiyor. Her sene farklı görevler geliyor. Mesela payload'undan da bahsetmiştik. Geçen sene şu kenarda yan tarafta bir kol söküldü galiba da alttan bir boru kaldırılması gerekiyordu. Boru 40 kilograma kadar hani değişebilecekti. Dolayısıyla mesela şu an bu aracın hani üzerinde bulunduğu sahip olduğu motorlarla beraber payload'u 40 kilogram. Kendisi sonrası. Aracın yoğunluğu tam olarak bir. Mekanik ekibi mesela en büyük zorluklarından biri de bu oluyor. Tam olarak bir. Suda ne yüzüyor ne batıyor direkt asılı kalıyor. Suya attığımızda yani kendimizi aşağı elimizle indirsek yani o şekilde duruyor ve çok dengeli bir araç. Hiçbir şekilde yani motorları çalışmasa dahi düz bir şekilde pozisyonunu koruyan.
Bu Tek ölçek mi yoksa farklı ölçekleri var mı bu aracın?
Bu araç her zaman her türlü ölçeklendirilebilir. Biz yani bu boyutlardan çok daha büyük araçlar yapmadık. Ama sahip olduğumuz deneyimler sayesinde yapamayacağımız şeyler de değil. Yani biz aracın endüstriyel olsun, işte tabii yani biz aracın endüstriyel olasılıklarına, endüstriyel kullanım alanlarında sahip olduğu olasılıklara, kamusal alanlarda insanlara yardım olsun, bilimsel araştırmalara yardım olsun, aracın hizmet edebileceğini düşünüyoruz yani.
Ya tabii aslında farklı görevler için kullanılabilir. Çok uzun yıllardır biliyorsun Halic'in altında bir hani arama çalışmaları var. Bu olabilir. Ülkemizin Doğu Akdeniz'de çalışmaları başladı. Belki o tür görevlerde de yine su altını gözlemlenebilmesi, görüntülenebilmesi anlamında kullanılabilir. Şu an peki bu nihai bir ürün mü? Yani şu an bir kamu kurumu ya da bir özel teşebbüs gelse ve ben bir takım görevler için bunu kullanmak istiyorum dediği anda kullanılabilir durumda mı, yoksa hani bir takım geliştirmelere ihtiyaç duyuyor musunuz?
Şimdi bu hali değil ama geçmişte çıkardığımız ROV'lar o hale gelen, yaklaşan ROV'lardı. Tabii ki de her zaman bir üniversite takımıyız. Hatalarımız, sıkıntılarımız olabiliyor. Ama bu seneki ekibimiz sağ olsun hani çok güzel bir ekip oluşturduk. Birçok şeyin üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz ve kendimize güvenimiz tam. O şekilde.
Peki bir hedef var mı ileri dönük olarak? Bunun ticari olarak bir ürün haline gelip satılması gibi bir hedef var mı? Yoksa hedef daha başka mı? Mesela yurt dışındaki yarışmalara gidelim, lider olalım, üniversitemiz hani takım olarak başka noktalara gelsin gibi bir hedef mi var?
Şimdi öncelikle biz bir üniversite takımıyız. Dolayısıyla üniversite takım, yani takımımızın başarısı bizim en büyük önceliğimiz. Ama daha sonra yani biz bu ROV'u yapıp ticari bir şekle getirebilirsek, insanlara yardım edebilirsek, bilimsel araştırmalara katkıda bulunabilirsek, arama kurtarma çalışmalarında görev almasını sağlayabilirsek, o şekilde bir ürün ortaya çıkarabilirsek çok mutlu olacağız.
Tabii şunu da sorayım istersen. Sonucunda sizin tasarladığınız bir su altı aracı bu. Ama ne kadar yerli olursa, yerleştirme açısından ne kadar artarsa bizim açımızdan, ülke açısından da o kadar önemli. Bu konuda ortaya koyduğunuz bir yol haritanız var mı? Mesela şu tarihte bu su altı aracının şu kadarı yerli olacak ya da şu noktaya geldiğimiz zaman istediğimiz desteği olursak %100 yerli ve milli bir su altı aracı yaptık diyebileceğiniz bir yol haritanız var mı?
Evet. Şimdi bir yol haritamız var, evet. Özellikle zaten az önce söylediğimiz gibi aracın yazılımı %100 yerli yazılım. Çok tamamen önemli. Bizim yaptığımız bir yazılım. Kodlarını bizim ekibimizdeki arkadaşlar yazdı. Mekanik aksamını da %100 yerli bir hale getirmek en büyük hedeflerimizden biri. Çünkü buradaki çoğu şeyi biz Türkiye'de de üretebilecek kapasitedeyiz aslında. Yeterli bilgi birikimine, yeterli bilgiye, tecrübeye sahibiz. Sadece biraz daha fazla imkanımız olması gerektiğini düşünüyoruz. Kapılar bizim için açıldığı süreçte her türlü %100 yerli bir ROV'u da gerçekleştirmiş olacağız yani.
Ya açıkçası su altı her zaman merak konusu. Suyun altını görebilmek, gözlemleyebilmek. Hem stratejik olarak ülkelerin önem verdiği konulardan bir tanesi, hem de az önce söylediğin gibi hem arama kurtarma faaliyetleri açısından kritik öneme sahip, hem de su altı da artık ayrıca bir stratejik değer. Dolayısıyla oranında o noktalar kullanılabilirse de gerçekten önemli bir çalışma olmuş. Umarım yolunuz açık oldu. Tabii bir üniversite takımı olduğunuz için her zaman desteğe ihtiyacınız olduğuna farkındayım. Arkadaşlardan destek veren bir takım özel ve kamu kurumlarının bilgilerini asmışsınız ama tabii ki su altı konusu önemli. Doğu Akdeniz'de bugün ülkemizin oradaki iddiası ortada. Dolayısıyla hem bugün Doğu Akdeniz var, yarın bambaşka konular da söz konusu olabilir. Dolayısıyla ileri dönük olarak ülkemizin devlet olarak kullanabileceği ihtiyaç duyduğu alanlardan birisi. Oraya adresleyen çözümlerden birisi olmuş. Zamanla gelişecektir. Sonucunda üniversite takımlarındaki hedef bir ürün ortaya koymak değil, bir süreci yaşamak. O sürecin deneyimiyle aslında bir bilgi birikimi ortaya koyabilmek. Dolayısıyla da size başarılar diliyorum. Yurt dışı yarışmalara katıldığınızı biliyorum. Umarım orada da tüm rakiplerin üstesinden gelerek ülkemizde önemli başarılar kazandırır. Bayrağımızı yine birinci sırada dalgalandırırsınız. Dostlar, AGİ İnovasyon Zirvesi'nde üniversiteler arkadaşlarımıza destek vermeye devam ediyoruz. Burada İTÜ'nün geliştirmiş olduğu uzaktan kontrol edebilen su altı aracı vardı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.